Ayrım 52.
Jean Valjean boyun bağını takmış, redingotunu giymişti. Duvarın üzerinden aşağı atılan şapka bulunmuş, yerden alınmıştı. Jean Valjean redingotunu giyerken Fauchelevent da çıngıraklı dizliğini çıkarmış, bir rafın yanındaki çiviye asarak duvarı süslemişti. İki adam bir masaya dirseklerini dayamış ısınıyorlardı. Bu masaya Fauchelevent bir parça peynir, bir esmer ekmek, bir şişe şarap, iki de bardak koymuştu. Sonra elini Jean Valjean'ın dizine koyarak, ''Ya Madeleine baba'' dedi, ''siz beni hemen tanıyamadınız. İnsanların hayatını kurtarıyorsunuz, sonra da onları unutuyorsunuz. Ya, fena bu. Ama onlar sizi hatırlıyorlar görüyorsunuz ya, siz nankörsünüz.'' 10. Javert nasıl eli boş döndü? Yukarıda bir bakıma tersinden gördüğünüz olaylar pek sade şartlar altında meydana gelmişti. Jean Valjean, Javert'in kendisini Fantine'in ölüm döşeğinin başında yakaladığı günün gecesi, Montreuil-sur-Mer belediye hapishanesinden kaçınca polis kaçak forsanın Paris'e doğru gittiğini tahmin etmişti. Paris bir çevrintidir, orada dünyanın bu göbeğinde, denizin göbeğinde olduğu gibi her şey kaybolur, her şey yok olur. Bir orman bile bir insanı bu kalabalık kadar gizleyemez. Her türlü kaçak bunu bilir. Batmaya gider gibi Paris'e giderler. Kurtarıcı batmalar vardır. Bunu polis de bilir, bütün kaybettiklerini de Paris'te arar. Montreuil-sur-Mer'in eski belediye başkanını da orada aradı. Araştırmaları aydınlatması için Javert Paris'e çağrılmıştı. Gerçekten de Jean Valjean'ın yakalanmasında Javert'in çok yardımı oldu. Bu vesileyle Paris Polis Müdürü Angle Comte'un sekreteri Bay Chabouillet, Javert'in becerikliliğini, zekasını fark etti. Esasen Javert'i daha önce de himaye ederdi, bu sefer onu Paris polisine aldırdı. Orada Javert birçok defalar, bu biçim hizmetler için kelimenin garip kaçmasına rağmen söyleyelim, şerefle yararlı oldu. Hiç gazete okumazken 1823'ün Aralık ayında bir gazete okuduğu zaman Jean Valjean'ı hiç düşünmüyordu. Daima av peşinde olan bu köpeklere bugünkü kurt dünkünü unutturur yalnız, Javert kral taraftarı bir adamdı. Başkomutan, prensin Bayonne şehrine girişini en ufak ayrıntılarına kadar öğrenmek istemişti. Kendini ilgilendiren yazıyı bitirmek üzereydi ki bir ad, Jean Valjean adı, sayfanın altında gözüne çarptı. Gazetenin bildirdiğine göre Jean Valjean adındaki forsa ölmüştü. Gazete olayı öyle kesin bir ifadeyle yazıyordu ki Javert inandı. Yalnız işte bu iyi bir tahliye demekle yetindi. Bir süre sonra Paris Polis Müdürlüğü'ne Saint-Étoile Polis Müdürlüğü'nden gelen bir yazıya göre Montfermeil'de garip şartlar altında bir çocuk kaçırma olayı meydana gelmişti. Annesinin bir hancıya emanet ettiği 7-8 yaşlarında bir küçük kız çocuğunu bir yabancı çalmıştı. Bu küçük kızın adı Cosette'ti. Hastanede ölen ama nerede ne zaman öldüğü bilinmeyen Fantine adında bir sokak kadınının çocuğuydu. Bu yazı Javert'in gözleri önünden geçti, onu düşünceye sürükledi. Fantine onun iyi tanıdığı bir addı. Şimdi hatırlıyordu ki Jean Valjean bu yaratığın çocuğunu getirmek için 3 gün izin isteyerek onu kahkahayla güldürmüştü. Gene hatırlıyordu ki Jean Valjean Paris'te tam Montfermeil yolcu arabasına binerken yakalanmıştı. Hatta o zaman belirtilen bazı noktalar onu düşündürmüştü. Jean Valjean bu arabaya 2. defa olarak biniyordu. Bir gün önce de o köyün ancak yakınlarına bir gezinti yapmıştı. Onu köyün içinde gören olmamıştı. Bu Montfermeil köyüne ne yapmaya gidiyordu? Bunu kimse anlayamamıştı. Javert şimdi anlıyordu. Fantine'in kızı oradaydı. Jean Valjean onu almaya gidiyordu. Şimdi ise bu çocuğu bir yabancı çalmıştı. Bu yabancı kim olabilirdi acaba? Jean Valjean mıydı? Ama Jean Valjean ölmüştü. Javert kimseye bir şey söylemeden Planchet çıkmaz sokağından Han'ın arabasına bindi. Montfermeil yolculuğuna çıktı. Orada büyük bir aydınlanmaya kavuşacağını sanıyordu, büyük bir karanlıkla karşılaştı. Thénardier'ler ilk günler fena halde öfkelenmişler, epey dedikodu yapmışlardı. Tarla kuşunun kayboluşu bütün köyde duyulmuştu. Hikaye hemen türlü biçimde anlatılmış, sonunda bir çocuk hırsızlığı haline gelmişti. Polise yazı buradan çıkmıştı. Bu arada Thénardier'in ilk kızgınlıkları geçmişti. Adam o üstün içgüdüsüyle çabucak anlamıştı ki savcıyı harekete geçirmenin hiç de faydası olmayacaktı. Cosette'in kaçırılması hakkında yapacağı şikayetlerin ilk sonucu, adaletin keskin gözlerini kendi üzerine, yaptığı pek çok karışık işin üzerine çekecekti. Baykuşların istemedikleri ilk şey üzerlerine ışık tutulmasıdır. Sonra bir kere aldığı 1500 frangı nasıl açıklayacaktı? Birdenbire yön değiştirdi, karısının ağzını tıkadı, kendisine çalınan çocuktan söz edilince şaşırmış göründü. Hiçbir şey anlamıyormuş, ilk zamanlar sevgili küçük kızı bu kadar çabuk elinden almalarından dolayı yakınmış elbette. Şefkatinden onu 2-3 gün daha yanında tutmak istermiş. Ama kızı gelip alan büyük babasıymış, bunda da şaşılacak bir şey yokmuş. Bu büyük baba sözünü iyi bulmuştu. İşte Javert Montfermeil'e gelince bu hikayeyle karşılaştı. Büyük baba Jean Valjean'ı ortadan kaldırıyordu. Ama Javert gene de Thénardier'in hikayesine sonda gibi bir soru sapladı. Bu büyük baba kimdi, adı neydi? Thénardier saf bir tavırla karşılık verdi. Zengin bir çiftçi. Kimlik kağıdını gördüm. Adı Guillaume Lambert'di sanıyorum. Lambert çok babacan, güven verici bir addır. Javert Paris'e döndü. Kendi kendine, canım Jean Valjean iyice öldü diyordu. Ben de aptalım biriyim. Bütün bunları unutmaya başlıyordu ki 1824'ün Mart ayı içinde sadaka veren dilenci adı takılan Saint-Médard mahallesinde oturan garip bir adamdan söz edildiğini duydu. Dediklerine göre bu adam gelir sahibiymiş. Adını kimse tam olarak bilmiyormuş. 7-8 yaşlarında bir küçük kızla tek başına oturuyormuş. Çocuk da bir şey bilmiyormuş. Yalnız Montfermeil'den geldiğini söylüyormuş. Montfermeil. Bu ad hep ortaya çıkıyordu. Bu sefer Javert kulaklarını dikti. O adamın yardım ettiği eski kilise hademesi ihtiyar hafiye, dilenci, bir takım bilgiler de veriyordu. Gelir sahibi bu adam pek yabaniymiş. Ancak akşamları sokağa çıkıyormuş, kimseyle konuşmuyormuş. Yalnız bazen fakirlerle konuştuğu oluyormuş. Kimseyi yanına yaklaştırmıyormuş, sırtında berbat eski bir sarı redingot varmış. Her yanı banknotlarla dolu olduğundan birkaç milyon edermiş bu ceket. İşte bu Javert'in merakını büsbütün uyandırdı. Bu gelir sahibini ürkütmeden yakından görmek üzere bir gün eski hademeden harmaniyesini aldı. Gene bu ihtiyar hafiyenin her akşam dualar mırıldandığı, duaların arasından hafiyelik etmek için büzüldüğü yere geçti. Şüpheli kimse gerçekten de kılık değiştirmiş olan Javert'e yaklaştı, sadakasını verdi. O anda Javert başını kaldırdı. Jean Valjean'ın Javert'i tanır gibi olduğu zaman duyduğu sarsıntının eşini, Javert de onu tanır gibi olduğu anda duydu. Ne var ki belki de karanlık yanıltmıştı onu. Jean Valjean'ın ölümü resmen bildirilmişti, Javert'e sadece şüpheler kalıyordu. Ne var ki ciddi şüphelerdi bunlar. Yalnız Javert ihtiyatı, kesinliği severdi, sadece şüpheyle kimsenin yakasına yapışmazdı. Gorbo viranesine kadar adamın ardından gitti, yaşlı kadını konuşturdu, zaten bu zor bir iş değildi. Kadın milyonlarla astarlı redingot hikayesinin doğru olduğunu söyledi. Ona 1000 frank olayını da anlattı. Gözleriyle görmüştü, eliyle yoklamıştı. Javert bir oda kiraladı, hemen o akşam oraya yerleşti. Esrarlı kiracının kapısını dinledi, sesini duyacağını umuyordu ama Jean Valjean anahtar deliğinden onun mumunu gördü, hiç sesini çıkarmamakla hafiyenin oyununu bozdu. Ertesi gün Jean Valjean ortadan kayboluyordu. Yalnız yere düşürdüğü 5 frangın sesini yaşlı kadın duymuştu, paranın ellendiğini duyunca da evden çıkılacağını anlamış, hemen Javert'e haber vermişti. Gece Jean Valjean sokağa çıktı, Javert onu 2 adamıyla caddedeki ağaçların arkasına gizlenmiş bekliyordu. Polis müdürlüğünden de takviye istemişti ama yakalanacağını umduğu kimsenin adını söylememişti. Bu onun sırrıydı. Bu sırrı 3 nedenden dolayı saklamıştı. Önce en ufak bir sızma Jean Valjean'ı uyarabilirdi. Sonra öldüğü bildirilen kaçak bir forsayı, adliyenin daha önce en tehlikeli cinsten caniler arasında belirttiği bir mahkumu ele geçirmek pek olağanüstü bir başarı olacağından, Paris Polis Teşkilatı'nın eskileri bu işi Javert gibi bir yeni gelene kaptırmak istemezlerdi besbelli. Onun için Javert kürek mahkumunu elinden almalarından korkuyordu. Sonuncusu, Javert sanatkar olduğundan birdenbire hazırlıksız yapılan şeyleri severdi. Çok önceden sözü edilerek rengi solan, duymadık kalmayan başarılardan nefret ederdi. Şaheserleri gölgede hazırlayıp sonra birdenbire ortaya çıkarmak isterdi. Valjean'ı ağaçtan ağaca, sonra bir sokağın köşesinden öbür sokağın köşesine kadar takip etmiş, bir an bile gözden kaçırmamıştı. Hatta Jean Valjean kendini en emniyette sandığı zamanlarda bile gözü onun üzerindeydi. Peki ama niçin yakalamıyordu? Çünkü hala şüphe ediyordu. Hatırlamak gerekir ki o tarihte polis daha istediği gibi davranamıyordu. Özgür basın onu rahatsız ediyordu. Keyfi birkaç tevkif gazetelere geçmiş, meclislere gelmiş, polis müdürlüğünü mahcup etmişti. Bir kimsenin özgürlüğünü kısıtlamak önemli bir olaydı. Memurlar yanılmaktan korkuyorlardı. Polis müdürü suçu onlara yüklüyordu. Bir yanlışlık azledilmek demekti. Ertesi gün 20 gazetenin birden basacağı şöyle bir haberin Paris'te meydana getireceği etkiyi düşünebiliyor musunuz? Dün 8 yaşındaki torunuyla dolaşan, saygıdeğer gelir sahibi ak saçlı bir büyük baba kaçak bir forsa diye yakalanmış, polis müdürlüğü nezarethanesine götürülmüştür. Şunu da ekleyelim ki Javert'in kendi ince düşünceleri vardı. Vicdanının emirleri polis müdürlüğünün emirlerine ekleniyordu. Gerçekten de emin değildi. Jean Valjean sırtı dönük karanlıkta yürüyordu. Üzüntü, kaygı, sıkıntı, yorgunluk, gece kaçmak, Paris'te, Cosette'de, kendine de rastgele bir barınak aramak gibi yeni bir bahtsızlık, adımlarını bir çocuğun adımlarına uydurmak zorunluluğu, bütün bunlar kendisi farkına bile varmadan Jean Valjean'ın yürüyüşünü değiştirmiş, her zamanki vücuduna öyle bir yaşlılık vermişti ki, Javert'in temsil ettiği polisi bile yanıltabilirdi, yanılttı da. Çok yaklaşmak imkansızlığı, göç etmiş eski bir özel öğretmen elbisesi, onu büyük baba yapan Thénardier'in sözleri, en sonunda da onun kürekte öldüğünün inancı, Javert'in kafasında yoğunlaşan kararsızlıkları daha da arttırıyordu. Bir ara ona birdenbire kimliğini sormak aklına geldi ama bu adam Jean Valjean değilse, namuslu yaşlı bir gelir sahibi de değilse mutlaka bir takım Paris yolsuzluklarının karanlık dalaverisine ustaca, derinine karışmış bir ahlaksız, bir tehlikeli çete reisi olabilirdi. Başka meziyetlerini örtmek için sadaka vermesi de eski bilinen bir hikayeydi. Hafiyeleri, suç ortakları şu anda gizlenmeye gittiği yedek evleri vardı. Sokaklarda yaptığı bütün bu dolambaçlar onun sade bir adamcağız olmadığını gösteriyordu. Onu erkenden yakalamak, altın yumurtlayan tavuğu öldürmek olurdu. Beklemenin ne zararı vardı? Javert onu kaçırmayacağına emindi. Bu esrarlı kimse hakkında kendi kendine böyle yüzlerce soru sorarak oldukça şaşkın bir halde ilerliyordu. Ancak pek geç olarak Pontoise sokağında bir meyhaneden gelen kuvvetli ışık sayesinde Jean Valjean'ı kesin olarak tanıdı. Bu dünyada içten titreyen iki insan vardır. Evladına kavuşan ana ile avını bulan kaplan. Javert bu derin titremeyi duydu. Korkunç forsa Jean Valjean'ı tanıdıktan sonra fark etti ki kendileri ancak üç kişiydiler. Bunun üzerine Pontoise polis karakolundan takviye istedi. Dikenli bir sopayı avucuna almadan önce eldiven giyilir. Bu gecikme Rolen kavşağında yardımcılarıyla görüşmek için duraklama az daha ona izi kaybettirecekti. Bu arada Jean Valjean'ın kendisiyle avcılarının arasına ırmağa koymak isteyeceğini çabuk tahmin etti. Başını eğdi, düşündü. Tıpkı burnunu yere koyup doğru yolda gittiğine emin olmak isteyen av köpeği gibi. Güçlü içgüdü yanılmazlığıyla doğruca Austerlitz köprüsüne gitti. Köprü tahsildarına sorduğu bir soru onu olayın içine attı. Bir küçük kız çocuğuyla bir adam gördünüz mü? Tahsildar, ondan iki kişilik ücret aldım dedi. Javert tam zamanında köprünün üzerine geldi. Suyun öbür yanında Jean Valjean'ı Cosette'in elinden tutmuş, ay ışığıyla aydınlanan alanı geçerken gördü. Onun Chemin Vert Saint-Antoine sokağına girdiğini de gördü. Orada bir tuzak gibi duran Genre Çıkmaz sokağını, Droit Mur sokağının ancak Picpus sokağına çıktığını düşündü. Avcıların dediği gibi büyük öncüleri sağladı. Hemen memurlarından birini arka yoldan gönderip bu çıkışı da muhafaza altına aldırdı. Tersane karakoluna dönen bir devriye kolu geçerken onu da yanına aldı. Bu gibi işlerde askerler çok önemli bir kozdur. Zaten bilinen bir şeydir ki bir yaban domuzuyla baş edebilmek için avcı kurnazlığıyla köpek gücü ister. Javert bu hazırlıkları düzenledikten sonra Jean Valjean'ın sağda Genre Çıkmazı'yla, solda kendi memuruyla, arkada da kendisiyle karşılaşıp sıkıştırıldığını anlayınca bir nefes enfiye çekti. Sonra oyununu oynamaya başladı. Pek çekici, şeytanca bir an yaşadı. Elinde tuttuğunu iyice bildiği avanı yolunda rahat bıraktı. Onu yakalama zamanını elden geldiği kadar geri bırakmak istiyordu. Onun yakalanmış olduğunu bilmekten, onu serbest görmekten zevk alıyordu. Sineğin uçmasını seyreden örümceğin, sıçanın koşuştuğunu seyreden kedinin zevkiyle onu göz hapsinde tutuyordu. Yırtıcı kuş pençesinin canavarca bir şehveti vardır. Kıskançlarında hapsolan hayvanın içten içe kıvranışıdır. Ne zevktir bu boğulma. Javert pek zevk alıyordu. Ağanın ilmikleri pek sıkıca bağlanmıştı. Başarıdan emindi. Şimdi artık yalnız elini kapaması yeterdi. Onun yanında bu kuvvet varken Jean Valjean'ın ne kadar kararlı, güçlü, çılgın olursa olsun direneceği düşünülemezdi bile. Javert ağır ağır ilerledi, yolunun üzerindeki sokağın her kıyı köşesini bir hırsızın cepleri gibi yoklayarak, araştırarak ilerledi. Ağın ortasına gelince sineği orada bulamadı. Öfkesinin şiddetini tahmin edebilirsiniz. Droit Mur sokağı ile Picpus sokağındaki nöbetçisini sorguya çekti. Bu memur hiç yerinden ayrılmadan nöbette kalmıştı, adamın geçtiğini görmemişti. Kimi vakit bir geyik köpek sürüsü peşindeyken gene de kaçıp kurtulur. O zaman en yaşlı avcılar ne diyeceklerini bilemezler. Duvivier, Linville, Despre şaşırıp kalırlar. Böyle hiç umulmayan bir terslik karşısında Arton, geyik değil bu büyücü diye haykırmıştır. Javert de bütün kalbiyle bu feryadı koparabilirdi. Umut kırıklığı bir ara umutsuzlukla çılgınlık karışımı bir şey oldu. Şu bir gerçektir ki Napolyon Rusya Savaşı'nda yanlışlıklar yapmıştır, İskender Hindistan Savaşı'nda yanlışlıklar yapmıştır, Sezar Afrika Savaşı'nda yanlışlıklar yapmıştır, Kurus İskit Savaşı'nda yanlışlıklar yapmıştır, Javert de Jean Valjean'a karşı savaşında yanlışlıklar yaptı. Eski Forsa'yı tanımakta tereddüt etmekle belki hata etti. İlk bakış yetmeliydi. Onu harap evde doğrudan doğruya yakalamamakla hata etti. Onu kesin olarak Pontoise sokağında tanıyınca yakalamamakla hata etti. Ay ışığı altında Rolen kavşağında yardımcılarına danışmakla hata etti. Evet, danışma yararlıdır. Güvene layık olan köpeklerin fikirlerini öğrenmek, onlara danışmak iyidir. Yalnız kurt gibi, forsa gibi korkunç hayvanlar avlayan bir avcı ne kadar tedbir alsa azdır. Javert iz üzerine köpek sürüsünün iri av köpeklerini koymakla avı peşindeki oktan haberdar etti, hayvanı kaygıya düşürdü, onu kaçırdı. Hele Austerlitz köprüsünde onun izini yakalayınca böyle bir adamı bir ipliğin ucunda tutmak gibi korkunç çocukça bir oyun oynamakla hata etti. Kendini olduğundan daha güçlü gördü, bir aslanla da sıçanla oynar gibi oynayabileceğini sandı. Yalnız takviye almasının gerektiğini düşününce de kendini çok zayıf gördü. Uğursuz bir tedbir, değerli bir zaman kaybı. Javert bütün bu hataları işledi. Halbuki gelmiş geçmiş bütün hafiyelerin en ustası, en kusursuzuydu. Kelimenin tam anlamıyla avcılıkta akıllı bir köpek dedikleri kimseydi. Ama kim tam olarak mükemmeldir ki? Büyük strateji üstadlarının da eksiklikleri vardır. En kuvvetli saçmalıklar kalın ipler gibi bir sürü ipliklerden yapılmıştır. Halatı iplik iplik alın, bütününü meydana getiren küçük parçaları teker teker alın, hepsini birbiri ardına koparırsınız, bu muymuş dersiniz. Onları örün, hepsini bir araya bükün, kocaman bir şey ortaya çıkar. Doğuda Marsyanos'la batıda Valentinianus'un arasında tereddüt eden Attila'dır bu. Capua'da geciken Anibal'dir. Arsisirob'da uyuyakalan Danton'dur. Her ne olursa olsun Jean Valjean'ın elinden kaçtığını görünce Javert soğukkanlılığını kaybetmedi. Hapishane kaçkını Forsan'ın pek uzakta olamayacağına emin olduğundan gözcüler dikti, kapanlar, pusular kurdu, bütün gece mahalleyi dolaştı. İlk gördüğü şey ipi kesilen sokak fenerindeki karışıklık oldu. Değerli bir delildi bu ama onu gene de yanılttı çünkü bütün araştırmalarını Genro çıkmaz sokağına yöneltiyordu. Bu çıkmazda oldukça alçak duvarlar vardı. Bunlar ekilmemiş topraklara, bitişik bahçelere çıkıyordu. Besbelli ki Jean Valjean buradan kaçmıştı. Mesele şu ki Genro çıkmazına biraz daha girseydi mahvoldu demekti. Javert bu bahçeleri, tarhları iğne arar gibi araştırdı. Gün doğarken akıllı, uyanık iki adamını gözetlemede bıraktı. Bir hırsıza yakalanan hafiye gibi utanç içinde polis müdürlüğüne döndü. 6. Kitap Picpus Manastırı 1. Picpus Sokağı numara 62. Bundan 50 yıl önce hiçbir şey bir araba kapısına Picpus Sokağı'ndaki 62 numaralı araba kapısı kadar benzeyemezdi. Her zaman aralık duran bu kapı hiç de pek iç sıkıcı halleri olmayan iki şeyin görünmesini sağlardı. Asmalarla kaplı bir duvarın çevrelediği avluyla dolaşıp duran bir kapıcının yüzü. Dipteki duvarın üzerinden büyük ağaçlar görünürdü. Bir güneş ışığı avluyu neşelendirdiği zaman, bir bardak şarabın kapıcıyı keyiflendirdiği zaman, Picpus Sokağı'ndaki 62 numaralı kapının önünden güleç bir düşünceyle ayrılmamak pek güçtü. Oysa aradan görünen iç sıkıcı bir yerdi. Eşik gülüyordu ama ev dua ediyor, ağlıyordu. Kapıcıyı atlatmayı başarabilseniz, bu hiç de kolay bir iş değildi, hatta bu hemen hemen herkes için imkansızdı. Çünkü bilinmesi gerekli bir açıl susam açıl vardı. Kapıcıyı atladıktan sonra sağda iki duvar arasına sıkışmış, ancak bir kişinin geçebileceği dar merdivenin bulunduğu küçük dehlize girebilseniz, bu merdivenin üstü kanarya sarısı, altı çikolata rengi badanası karşısında ürküntü duymazsanız, yukarı çıkmayı göze alabilirseniz, önce bir sahanlık, sonra ikinci bir sahanlıktan geçer, birinci katta sarı zamklı boyayla çikolata rengi payandanın sizi sakin bir inatla takip ettiği bir koridora gelirdiniz. Merdivenle koridor iki büyük pencereyle aydınlanıyordu.